Kitabın adı Aşkın Gözyaşları 2. Hazreti Mevlana. Yazarı Sinan Yağmur. 14. ayrım. Sayfa no 150. 2 saat sonra yola çıkarlar. Şems dostunun oğlundan o kadar memnun kalmıştır ki yol boyunca birçok sırrı onunla paylaşır. Şems ona Kur'an'dan ve tasavvufun hikmetli mesajlarından bahseder. İlerledikleri derinli yolculukta önlerine manevi manzaralar serilirken Sultan Veled'in gözlerinden yaşlar boşanır. Geceleri konaklayıp uykuya daldıklarında Sultan Veled diğer alemlere geçer, geri döndüğünde ise sabah gördüğü rüyaları Şems'e anlatır. 3 hikmet umdesini unutmamaya çalışmaktadır. Allah'ın adını sessizce zikretmek, hem hayır hem şer için şükretmek ve hızını yavaşlatıp kendini Şems'e ayarlamak. Uzun yolculuk bitiyordu. Tebriz güneşi Konya'ya yeniden doğmak için şafağı beklemektedir. Yollara sular dökün, bahçelere müjdeler edin. Bahar kokuları geliyor, o geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Yol verin, açılın, savulun, beri durun, beri. Yüzü apaydınlık, ak, pak. Bastığı yeri ardında gündüzler gibi bırakarak o geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Gökler yeryüzünü kapladı, örttü bir anda. Bir anda dört yanı misk gibi bir koku sardı. Bir anda bir velvele, bir kıyamet koptu cihanda. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Bir anda can geldi bağlara, bağlar ışıdı. Bir anda açıldı baktı bağlara gözler. Bir anda bizde ne gam kaldı, ne dert kaldı, ne keder. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Yayından fırladı ok. Hedefe ha vardı, ha varacak. Bahçeler selama durdu. Selbiler ayağa kalktı. Çayır çimen yollara düştü. İşte konca, ata binmiş geliyor. Biz ne duruyoruz? O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Sen bizim yöremize gelirsen göreceksin, ey Şems. Huyumuz sadece susmak olmuş bizim, susmak. Senin güzel gözlerin için işte canım pusuda. Rahatım kaçtı benim. Geceleri uykum kalmadı gitti ama bak işte o güzel günler yola çıkmış geliyor. Hiç bitmeyecekmiş gibi gelen o uzun gece sona ermişti ve güneş gökyüzünü yıldızlardan emanetini alıyordu. Bugün Şems'in yuvasına döndüğü gündü. Şems'in gelmekte olduğu haberi her yana yayılmaya başladı ve insanlar şehir surlarının üzerinde bana eşlik etmeye koştular. Güneş tepeye yükseldiğinde surların üzerinde yüzlerce insan toplanmıştı. Ulema ve tüccarlar, zanaatkarlar ve köylüler, Müslümanlar, Hristiyanlar ve Museviler. Hepsi de yolcuları bekliyorlardı. Perendemi dualarla karşılamak istiyorum. Ellerimi açmışım semaya, dudaklarımdan şebnem şebnem dualar okuyorum. Ey Allah'ım! Şems'in ikinci gelişine hazır kıl beni. İlk kez buluşuyormuşçasına selamımıza tatlılık bahşet. Etrafında kuru gövdeler dizilmiş ilk buluşmamızı sevince dönüştür. Ey Allah'ım! Bize ne ayrılığın acı kadehiyle sulanmış bir ömür, ne nerede olduğumuzu bilmeyen, bize uğramayan bir sevgi, ne de sevinç dışında yakılmış mumların olduğu bir gece nasip eyle. Uzaktaki toz bulutunu ilk gören Hüsamettin oldu. Bakın, bakın efendim geliyorlar. Müjdeler olsun. Sağ salim döndüler işte. En öndeki atın üzerinde Şems vardı ve yanında bir genç koşuyordu. Koşan oğlumdu, Sultan Veled'imdi. Çocukken bana sarılmak için koştuğu gibi koşuyordu. Hayırlı evladım benim. Yaklaştılar, yaklaştılar, daha da yaklaştılar. Kalbim yerinden fırlayacak gibi atıyordu. Titreyen ayaklarıma inat, dayanamadım, koştum, koştum. Şems'ime koşmak şanım olsun diye koştum. Atının yanında soluk soluğa durdu. Atından aşağı inmesine yardım edilirken gözlerinde tebessümler vardı. Özlemişim gülüşünü güneşim. Hoş geldin perendem. Hoş buldum hamuşum. Bir hafız yanımızda Kur'an okurken iki dost birbirlerimize sarıldık, koklaştık. Bayılacak kadar sevinçteydim. Sonra maşumun eline kapandım. Bir daha bu acıyı yaşatma. Bu sefer aşk ağladı. Aşıkların gönüllerinin yanışlarında kıvılcımlar vardır. Gönüllerini sevgiliye vermiş olanların gönüllerindeki derdin belirtileri vardır. Sen hiç duymadın mı? Yanıp yakılanların gönüllerinden çıkan ateşli bir ah da Allah'ın rahmet huzuruna geçer, gider. Güneşin son ışıkları gökyüzünden süzülüp yerini kızıllığa bıraktığında ikimiz Şems'in odasında hasbihal edip hasret gidermeye çalışıyorduk. Şems'in dönüşüne hala inanamıyordum. Bir yandan gelişinin mutluluğuyla sarhoş bir halde, diğer yandan da içimde adını koyamadığım bir sıkıntı vardı. Sormak istediğim bir şey var. Şems zikir yapıyordu. Zikrini bitirdi, sustu. Odanın içindeki sessizlik uzadı. Konuşmak istemez bir hali vardı. Duramadım. Sor demesini beklemeden, beni niye terk ettin? Buradan uzaklaştırıldım. Ama niçin benden uzak kaldın? Sensizliğin cehennemden beter olduğunu bilmez miydin? Seni asla terk etmedim. Seni nasıl terk edebilirim ki? Biz ikimiz biriz. Peki niye senden hiçbir haber çıkmadı? Çok acımasızdın. Sensizliğim senin için bir ders, yokluğum ise bir imtihandı. Piştiğini anlamanın yolu yokluğumdu. O vakit sınavı geçtin mi? Hem evet hem de hayır. Neye evet ve neye hayır? Açıklar mısın? Sen bul cevabı. Ben senden duymak istiyorum. Şems olduğu yerde ayağa kalktı. Öylece bir şey demeden durdu. Tekrar oturdu. Bana dönerek, evet, sınavı geçtiğinin cevabıdır. Ya hayır? Beni aramaya başladın ama hala bulabilmiş değilsin. Buldukların yalnızca benden geriye kalanlar. Seni nasıl bulacağım? Yetmedi mi sabrım? Bitmedi mi sınavlarım? Daha pişmen gerek. Bundan sonraki hasbihallerimle, sınavlarınla tam pişecek ve beni bulacaksın. Tekrar mısır olup ardına bakmadan mı gideceksin? Bir daha seni asla terk etmeyeceğim ve ardından kefaretimi ödeyeceğim. Neyin kefareti? Vakti gelince öğreneceksin. Şems benim düşüncelerimi okuyarak, senin özlemini arttırmak benim görevim. Bütün arzunu bir tek noktaya yönlendirmelisin. Öyle ki bana duyduğun sevgi bir sonraki nefesine duyduğun sevgiden daha fazla olacak. Mürşide duyulan sevgi gerçek sevgi olmasına rağmen bu yalnızca bir başlangıç. Bir başka insana teslim olmak büyük bir başarı değil. Bu yalnızca bir köpeğin sahibine duyduğu bağlılıktan biraz fazlası. Peki ilahi aşk nasıl? Beşeri aşktan farkı ne? Allah'ı sevmek başka bir şeydir. Mürit Allah'ı mürşidini sevdiği gibi severse ilerleme kaçınılmazdır. Bütün arzular bir tek arzuda toplandığında, bütün hasretler bir tek hasret olduğunda, yani insan Allah'ın huzurunda olmak için yanıp tutuştuğunda bir başarıdır bu. O yüzden sana demek istediğim şu, ben senin son engelinim. Yalnızca Allah'a yaklaşmalısın. O zaman kalabildiğin kadar uzun kal. Ne kadar kalacağıma Allah karar verecek. Şems bir kez daha medresenin kapanmasını emretti. Kapıları kapalı bulan müritler bana geldiler ama yanımda ellerini göğsüne kavuşturmuş bir halde Şems'i görünce gelme niyetlerini saklı tutarak geri gittiler. Şems ile birlikte karanlık bir odaya kapandık yeniden. Her şey eski günlerdeki gibi güzelleşmeye başladı. Deruni sohbetler, efsuni yolculuklar, enfusi hasbihaller tadılmayı bekliyordu. Şems'in varlığıyla daha da kendimden geçiyordum. Uçuyordum. Bilincim artık bedenimin kafesinde değildi. Bir gün Şems bana sordu. Ömer Hayyam, kimse aşkın sırlarına ulaşamadı. Ulaşanın da başı döndü, düştü oracağı, diyor. Sen ne dersin Mevlana? Hayyam kendi çaresizliğini ifade etmiş. Onun başı dönmüştü. Sırra ermeyi beceremedi. Daha ilk basamakta ayağı titremiş, başı bulanmış olacak ki kimi zaman feleği, kaderi ve bazı anlarda da ilahi iradeyi suçlar. Bu başı dönmüşlükten dolayı bazen sırrı inkar eder, bazen de aşkı feryat etmeye yeltenir. Dağınık, anlaşılmaz sözler söyler. Sabaha imana uyanır, gece münkirliğe yatar. Hayyam bu. Ermek bir yana, ermenin kıyısına yaklaşmaya cesaret edemeyecek kadar ürkektir. Önüne şarabı koy, karşısına kadınları diz, zevkten coşsun, dursun. Keyfinden taviz vermeyen, ilahi sıra ulaşma yolunda karıncadan bile geridir. Şems sözlerime öyle güldü ki, odanın dışındaki dervişler bile bu gülme sesi kime ait diye şaşırdılar. Helal olsun seni doğuran anaya, rahmet duaları gönderiyorum. Seni yetiştiren babana, ne yiğit bir evlat getirmişler. Boşuna gelememişim. Bu soruyu kime sordumsa zülfü yâre dokunur diye kem küm terleyip cevap veremedi. Beklediğim cevap buydu. Pişiyorsun. Senin için bin çile dağını un ufak etmem gerek olsa değersin. Vallahi değersin. Tallahi değersin. Kalktı, sarıldı boynuma. Girdi koluma ve namaz kılmak için mescide geçtik. Namazı Şems kıldırdı, ben tesbih duası okudum. Şems'e sordum. Onca insan arasında niye beni buldun? Ben kul arar idim. Gördüm ki herkes Allah'lık peşinde koşuyor. Bir tek kul seni buldum ya Mevlana. Kalpleri hırs mezarında çürürken gözlerini cennete çevirip birbiriyle çekişen din adamlarını gördüm. Dilinde aşkı konuşup, tembelliği sabır sanıp, maneviyattan dem vurarak aşkı makam için, şöhret için satan riyakarları gördüm. Evet, bilmeden Allah adına hüküm verir olmuşuz. Şu cennetlik, şu cehennemlik der olmuşuz. Batını bilmeden sırf zahire bakarak ve onun hakkında Allah'ın ne takdir ettiğini bilmeksizin hüküm verir olmuşuz. Kendi taşıdığımız kalpten bir haber iken kimin cennete veya cehenneme gideceğine karar verir olmuşuz. Evet Mevlana'm, tüccarlar yanında çalışana serzenişte bulunur. Rızkını ben veriyorum, daha ne nankörlük ediyorsun diye. Hakiki rezzağı unutur da kendini rezzak sanır. Dünya hırsını terk edip mana hırsına dönmüşüz de gerçek maksadın her dem hakiki kulluk ve Allah rızasını olduğunu unutmuşuz. Mevlana'm, sana Sufyan-ı Sevri'yi anlatayım. Sufyan-ı Sevri Hazretlerinin gençliğinde sırtı kamburlaşmıştı. Sebebini sorduklarında, üç üstada talebelik yaptım. Hepsi de zamanının en alimleriydi. Ölüm zamanında üçü de dünyadan imansız gittiler. Ben onların halini görünce korkudan omurga kemiğim eğrildi buyurmuştur. Sen ve ben keşküllü derviş gibiyiz. Eski devirlerde bazı dervişler kenarlarında halkalar bulunan oval bir kabın yan tarafındaki halkalarına ip geçirerek boyunlarına asar, kalabalık yerlerde nefsi terbiye amacıyla sadaka toplarlarmış. Sadaka vermek isteyen kişiler de dervişin boynunda asılı olan ve adına keşkül denilen bu kaba usulü gereğince niyazlarını bırakırlarmış. Harikasın Mevlana'm. Elbette keşkül bir himmet kabıdır. Gani olan Allah'tır. Sizler fakirlersiniz. Muhammed suresi 38. ayetinde işaret edildiği üzere şu bir gerçek ki sadece biz değil, herkes yaradana muhtaç boynunda bir keşkül ile dolaşmalı. Şems benimle beraberken dergâhtaki herkes dahil olmak üzere yanımıza gelmesini yasaklamıştı. Kerra Hatun buna boyun eğdi ama Şems'e karşı itaatkar olduğu için değil, benim üzülmemi istemediği için. Kimya Şems'e aşık, Şems kimyasızlığa. Bir duru bakışınla doğurmalısın beni, sen, ey kanımda aşkı arşınlayan hüzün. Öyle bir sükutla ateşlerde yürümeliyim ki, hem gecenin dili çözülsün, hem de gündüzün. Şems'i kaç kez hane soframa davet ettiysem hiçbirini kabul etmemişti. Ben onu ailem ile aynı sofrada görmekten mutlu olacaktım. Oysa o bu çeşit oturmalardan rahatsız oluyordu. Dışarıda hırçın bir şahin gibi gözüken öyle görülen Şems, dergâhta odasında bir serçe gibiydi. Bazen üşürdü, titrerdi, üzerini örtmeye kalkıştığımda ilişme, iliklerime kadar üşümeliyim, soğuktan üşümüş garibanları hatırlayayım derdi. Kerra Hatun ile Şems hakkında sohbet ederken kızım Kimya pür dikkat anlattıklarımı dinlerdi gizli gizli. Dikkatimi çekti ve ona sordum. Şems'ten sakınıyor, korkuyor musun? Hayır, ama çok ketum birisi. Sanki bu dünyanın adamı değilmiş gibi. Hiçbir davranışı sıradan halk adamlarına benzemiyor. Bir şey sorsam uygun mudur? Sorabilirsin. Şems için şiir okurken mısralarına ''Ey sevgilisi bile olmayan sevgili'' diye başlıyorsun ya babacığım. Evet, ne var bunda? Şems gibi birisini seven bir kadın neden olmamış ki? Bunu anlayamıyorum. İlahi kimyam, güldürdün beni. Mesele Şems'i seven kadınların olup olmaması değil. Çoğu kadınlardan uzaktan uzağa Şems'e aşık olan vardır. Neden uzaktan uzağa sevmişlerdir? Yakınına kadınların yaklaşmasına izin vermez de ondan. Kadınlardan nefret mi ediyor? Elbette hayır. Bağlı kalmaktan mı hayatında hiç kadın istemiyor? Biraz öyle. Biraz da çocukluğunda nefsi arzulardan, dünya isteklerinden nefsini terbiye etmiş. Bizlerin haz duyduğu hiçbir şeyden haz almıyor. Varsa yoksa Allah aşkı ve Allah aşıklarına gönüldaşlık etmek. Babacığım, ailesi yok mudur? Neden yaban ellerde dolanmış durmuş? Küçük yaşlarda bütün ailesini kaybetmiş. Kan bağı olarak kimi kimsesi yok. Diyar diyar beni aramış. Gerçekten mi? Evet kızım. İlahi aşka ermek kolay mıdır babacığım? Aramak gerekir, adamak gerekir. Çok uzun ve derin bir konu bu. Gece gündüz konuşsak zaman yetmez. Peki, kadınlar da ilahi aşka erebilir mi? Elbette. İlahi aşka vasıl olmada cinsiyet şartı yoktur. Sahabeden birçok hanım, peygamber eşleri ve başta Hazreti Hatice olmak üzere ismi geçen bütün annelerimiz ilahi aşka vasıl olmuşlardır. Dilinden düşürmediğin Rabiatül Adeviye'de mi? Evet, çöl aslanı Rabia da Allah dostlarından olan bir hanım velidir. Ben de onun gibi olabilir miyim? İstemek ermenin yarısıdır. Kalan yarısı ne? İlahi aşa götürecek gönüldaşın gelmesi. Şimdi ben bu bilinmeyen gönüldaşımı mı bekleyeceğim? Nasip. Kimya kızımın Şems'e karşı başlangıçta merakıyla başlayan bu ilgisinin sonradan gittikçe derinleşen bir aşka dönüştüğünü bilmiyordum. Ancak zaman geçtikçe gönlünün Şems'e aktığını anlamıştım. Buradaki müşkül Şems tarafındandı. Aksi bir tavır gösterip Kimya'nın hayalleri başlangıçta kırılırsa ne yapardım? Ya Şems Kimya'yı tersler, çeker giderse nasıl dayanırdım? Bir yanda Şems, diğer yanda ciğerparem Kimya. Meseleyi Kerra ile konuşsam ne Kimya'nın sevdasını anlardı ne de onu Şems'e yakıştırırdı. Meseleyi Sultan Veled ve Hüsamettin Çelebi'ye açtığımda ikisi de olumlu buldu. Onlara göre de bu hususta Şems'in yaklaşımı önemliydi. Şems'in ne diyeceği tam bir meçhuldü. Nihayet mevzuyu Şems'e usulünce aktardım. Düşündü, sustu, uzunca düşündü. Bu fikrin esası benim bir daha Konya'dan gitmeme karşı tedbir mi? Hayır. O senin kızın Mevlana. Ne olmuş? Konya çalkalanır, Kerra köpürür. Hadi bunları geçelim. Benim kadınlara karşı tavrımı biliyorsun sanıyordum. Bu yaşıma kadar hayatıma hiçbir kadını almadım. Evlilik düşünseydim Arap'ın, Acem'in, Hind'in kızlarından birini alırdım. Kimya sıradan bir kadın değildir. İlahi aşk için çırpınıştadır. Kadına ayıracak vaktim yok benim. Ben senin için gelmişim. İlahi aşk yolunda kızına vereceğim bir şey yok. Nem varsa seninle paylaştım. Başka bir gönüldaş ara Kimya'ya. O seni istiyor. Ben istemiyorum. Seni üzerler. Başta ev halkın tepki gösterir. Benim kimseden çekindiğim yok ama senin üzülmeni de seyretmeye dayanamam. Ben buraya evlenmeye gelmedim. Allah'tan sırrıma eş istedim, yatağıma eş değil. Ben şehvet, kadın, daha ne kadar dünyalık güzel nimetler varsa gönülden mahrum kıldım kendime. Çok seneler oldu içimde dünyayı boğalı. Rabbimden hak aşkı yolunda dost istedim. Seni nasip etti. Geldim senin için. Gittim yine senin için. Yandım, yakıldım, dayandım. Allah kısmet etti, döndüm senin için. Şimdi sen evlen, evlen diye tutuyorsun. Ama ben senin de sırtın açık kalmasını istiyorum. Otur, sana bir hikaye anlatayım. Şeyhin birisi dervişinden birini evlendirmeye niyetlenir. Şeyh ve dervişler kızın evine giderler, dünür olurlar. Eve gitmeden önce şeyh dervişini uyarır. Evlat, bir ömür boyu hayat arkadaşın olacak. İyi karar ver. Neyse kız kahve, çay getirir. Derviş pek beğenmez kızı. Dergaha dönüşte şeyh dervişlerinden 100 metre önden gitmekte, dervişler arkadan gelmektedir. Dervişler kendi aralarında durum değerlendirmesi yaparlar. İhvanım, ne yaptın? Kızı beğendin mi? Yok Sofim, beğenmedim. Niye? Nesi vardı da beğenmedin kızı? Bir bacağı var, çöp gibi. Zayıf, sıska, kara kuru bir kız. Kadın dediğin etli butlu olmalı. O esnada 100 metre uzaktan geriye dönen şeyh bağırarak dervişe seslenir. Evlat, biz kız almaya geldik. Kasaptan et almaya gelmedik. Şimdi hamuşum, ben buraya kız almaya gelmedim. Naz almaya geldim. Közden öz almaya geldim. Benim mutlu olmam seni çok sevindirmez mi Şems? Elbette. O zaman mutlu olmam için Kimya ile evlen. Odan da yanı başında olsun. Manevi yolculuklarda eşlik et. abdest suyunu döksün. Gece üşüdüğünde sırtını örtsün. Benim hatırım için evet desen, onunla bu hususu konuşmadan cevap veremem. Olduğu vakit ben onu sana göndereyim. Gül bahçesine gelsin. Senin kızın da olsa yalnız başına odama gelmesi uygun değildir. Ben de öyle düşünmüştüm. Birazdan onunla gül bahçesine geliriz. 14. ayrımın sonu. Sayfa 163. Devamı 15. ayrımda.